Merhabalar, biz şimdi neyiz'e hoş geldiniz. Bu hafta da radyocu gibi konuşmaya karar verdim. Hazır muhteşem bir eserle giriş yapmışken böyle bir stili tercih ettim. Dinlediğimiz parça Günce Acı'nın Swallow adlı parçasıydı. Kendisi aynı zamanda Swallow EP çıkarttı. Bu şarkının adını verdiği bir EP çıkarttı. Kendisi, inanır mısınız, bu güzel parçanın yapanı yanımda. Vallahi nasıl tesadüfse bilemiyorum artık. Birazcık daha tanıtayım. Neler yapıyor? Prodüktör ve DJ. Şimdi gelecekte bazı release'leri çıkacak. Nine'dan çıkacak, Londra ve Berlin menşeili. Ombra yine Berlin menşeili bir plak şirketi. Belly Dance Services'dan çıkacak. Daha önce Estetik ve Dogs and Vultures'dan parçaları çıktı. Ve Citizen'da Ah Project'te müzik direktörlüğü yaptı. Bunun yanında sayısız İstanbul'daki sayısız yerde çaldı. Aslında Türkiye'de başka yerlerde de çaldı. Son birkaç yıldır şey de başladı. Uluslararası olarak da çalıyor. As bayrakları diyoruz. Aynı zamanda da kendisi benim çok yakın arkadaşım. Yani sarhoşken salonlarına kusmuşluğum bile var. Ahımı çok çekmişliği var yani benim şeylerime. Beraber çok içtik, sıçtık, partiledik, afterladık. Zaten Beyoğlu ortamından aslında dolaylı olarak tanışıyoruz. Kendisiyle güzel bir sohbet yapmayı umuyoruz. Hoş geldin Günce'cim.
Hoş bulduk.
Direkt sorularıma geçmek istiyorum vakit kaybetmeden daha fazla. Ben senin aslında en çok takdir ettiğim şeylerinden biri gerçekten ilk tanıştığımız zamanlarda zaten yeni yeni başlıyordum müzikle uğraşmaya. Neredeyse her şeyi kendi kendine yaptın, öğrendin gerçekten ve bu bana şey veriyor, yani bana çok ilham olan bir şey. Gelişimini de birebir gördüm. Senin... Ya bu hani kesinlikle içinde bulunduğumuz kültürün de beslediği bir süreçti. Etrafımızda iyi kötü müzisyenler vardı, kulüpler vardı. Senin bir anın oldu mu müziğe başlamakla ilgili, bir aha moment, evet ben müzik yapmalıyım dedin, yoksa bu yavaş yavaş mı gelişti sende, nasıl oldu?
Bunu daha bir süreç olduğunu söyleyebilirim kendi adıma. Tabii ki işte 20'li yaşlarımın başında Mersin'den buraya geldim. Buradaki underground kültür beni etkiledi. Burada işte sayısız partiye, gece kulübüne, gece de haftada gidiyorduk. Ve müziğe olan motivasyonum, elektronik müziğe olan ilgim, hani mainstream, Massive Attack, Radiohead gibi şeylerin ötesinde olan ilgim biraz bu süreçte başladı. Bir an yok aklıma gelen, hani şu an müzik yapmaya karar verdim diye. Ama çevremdeki arkadaşlarımın bununla ilgilenmeye başlaması, çok yakın bir arkadaşımın DJ'likle ilgilenmeye başlaması, bana biraz bir şeyler göstermesiyle ben de ilgilenmeye başladım. Sonra kendim önce iPad'de, sonra işte aldığım bir controller'la üzerinde uğraşarak bundan hani bir şeyler çıkabileceğini fark ettim. Ve ondan kısa bir süre sonra da Taksim'de önce bir oluşuma dahil olup etkinliklerde çalmaya başladım. Ama bu hep bir süreçti. Yani ben bu süreçte uğraştıkça bazı gördüğüm sonuçlarla bunu istediğimi karar verdim diyebilirim.
Güzel. Peki aslında çok fazla alt tür var. Acayip bir zenginlik var elektronik müzikte. Özellikle underground müzik tarzlarında. Sen kendini bir veya birkaç tarza dahil edebiliyor musun? Yoksa daha mı tanımsız bırakmayı tercih ediyorsun? Nasıl bakıyorsun bu kategorizasyon sürecine müzikte?
Normalde ben aslında bir janrayla tanımlamakta kendimi zorlanıyorum. Çünkü artık tüm janralar iç içe geçmiş durumda ve bir janra asla bir müziği tanımlamıyor. O yüzden sub janralara başvuruyoruz. Birden çoğunu kullanıyoruz bir şey tanımlarken.
Mesela?
Benimkini burada tanımlarken indie dance, dark disco, elektronika, down tempo bu türlerle tanımlayabilirim. Ama bu da tabii bir şarkım daha elektronika ve down tempo olarak ağırlıklı olurken başka bir şarkım daha indie dance kategorisine dahil olabiliyor. Ama bu janralar arasında genelde kabul gören bir müzik yapıyorum. Ya da iletişimde olduğum prodüserler, bana remix yapan insanlar, label'lar kendilerini bu janralarla tanımlıyor diyebilirim.
Yani bu kabul süreci aslında dahil olduğun plak şirketlerinden, çaldığın kulüplere, birlikte müzik dinlediğin insanlara kadar hangi tarzların yanına geldiğiyle biraz belirlenen bir şey. Çok net olarak şu şu olursa şu türdesin, bu olursa bu türdesin gibi bir şey yok.
Evet, değil. Daha bu yani belli ses tasarımında öne çıkan seslerle tanımlanan bir şey. Ama subjanralarında ben insan profiline kadar bazen çok fazla şey çizdiğini de düşünüyorum. Bir teknonun progresif dinleyen kitlesiyle asit tekno dinleyen bir kitle, DJ'ler, promotörler, her şey o kadar farklı ki biri pop müzik janrasına ait, diğeri rock müzik janrasına ait gibi birbirlerinden ayrışma söz konusu bir de. O yüzden hani janraların önemsiz olduğunu düşünmüyorum ama tanımlamada belli sorunlar yarattıklarını düşünüyorum janraların. Çünkü o zaman insanlar bu labelingler yüzünden müzikleri yanlış bilip tanımlayabiliyorlar veya prodüserler belli kalıplar içine sıkışabiliyor.
Yani aslında bir yandan büyük ayrımlarda, kategorik ayrımlarda trans ya da tekno gibi, house gibi ister istemez giyim tarzından yaşam tarzına kadar eşleşerek giden örüntüler görebiliyoruz. Yani trans ağırlıklı dinleyen birinin yaşam tarzı işte belki hani klasik akla gelen şalvar, pantolonlar, işte saçlar rasta falan bir böyle stereotip geliyor akla ama house tekno deyince daha böyle şey belki geçmişte Electro Clash böyle falan dinleyen bir tipler hani müzik tarzları bile tipleri bile hani etkiliyor ama diğer yandan da kısıtlayıcı olabiliyor çok diplere inince. Yani ben işte indie dance yapıyorum demek de hani çok sanki sabit bir şeyden bahsedebilirmişiz gibi bir önerisi var ona aslında.
Evet, çünkü müzik sürekli aslında özellikle elektronik müzik ekipmanlar ve teknolojiyle çok alakalı. Teknoloji ilerledikçe tasarladığımız sesler değişiyor ya da belli bir dönem belli sesler daha ön plana çıkıyor. O yüzden buna sabitlediğin zaman sürekli kendini de kısır bir ortama soktuğunu düşünüyorum. Çünkü bu senin bakış açını da etkiliyor aslında. O yüzden genelde beğendiğim sanatçılar da daha avantgard şeyler yapanlar çok kendilerini spesifik bir janrayla tanımlamıyorlar aslında.
Mesela kimlere örnek
Nicolas,
verebilirsin?
mesela Nicolas Haare en basitinden baktığımızda herkesin bildiği bir isim. Eskiden ilk başta New Disco yaparken şimdi ambient albümler yapıyor. Çok daha avantgard, noise şeyler de yapmaya başladı. Ben de mesela baktığım zaman bu tarz sanatçılara daha çok ben de kendimi bir şeyle tanımlamak istemediğim için zaman akışında ona yön vermek istediğim için belli bir janrayla tanımlamaktan kaçınıyorum açıkçası.
Yo, bence gayet güzel. Zaten şeyi de bir yandan merak ediyorum. Yani müziğe yaklaşımında peki tamam tarzlar tanımlamak için yeterli olmuyor aslında bir insanın müziğini. Hatta sen demiştin şey Genres for Journalists mi?
Evet, o takip ettiğim bir müzik kanalının mottosu gibi bir şey. Bence de kesinlikle çok doğru yani hani janralar gazeteciler içindir. Benim de %100 katıldığım bir şey.
Peki senin yöntemsel olarak veya yaklaşım olarak müziğe yaklaşımında hani kendine özgü veya en azından tekrar ettiğin bir şeyler var mı örüntüler? Bu hani illa işte ses de olabilir ama sadece bir yaklaşım da mesela her seferinde farklı bir şey denemek de olabilir. Aa, ya da ben daha bu tarzlara yakınım ve artık böyle ilerliyorum. Hani senin müzikle kurduğun bağ nasıl bu anlamda?
Yani paternden kaçmanın çok imkansız olduğunu düşünüyorum bazen. Çünkü insan kendi farkında olmadan belli paternler yaratıyor. Ama bunu kırmak için elimden geldiğince her parçada gidiş yolumda ya da daha önce denemediğini ya da zayıf olduğunu düşündüğüm bir yönümü üstüne gitmeye, başka bir challenge yakalamaya çalışıyorum. Bu zaten o zaman şarkılar içinde de bir farklılık oluşturuyor. Çünkü benzer bir yolla, benzer bir formülle gittiğin zaman şarkılar birbirine daha çok benziyor. Ya da işte zaten ses tasarımı yapma nedenim de karakteristik bir şey oluşturmak. Ses tasarımı yapmadığınız zaman hazır seslerle yaptığınız müzik de orijinal olamıyor zaten. Gidiş yolunu değiştirsen bile. O yüzden hem kendi ses tasarımımı yapıp hem gidiş yollarımı sürekli değiştirmeye, yeni bir şeyler denemeye çalışıyorum. ideal bir şey bulma amaçlı değil, farklı şeyler yaratmak için, birbirinin tekrarı olmaması için. Çünkü sound design'ı yaptıktan sonra belli bir soundscape'iniz olduğunda, belli bir sound karakteriniz olduğu zaman en zor şey kendini tekrar etmeyen şeyler yapmak. Hem bir sound'un olup hem kendini tekrar etmemek bu işin challenge'ı gibi geliyor bana. Çok fazla insan çünkü o sound'u artık bütün şarkıları birbirine benzer noktasında sıkışıp kalıyorlar. O yüzden bu şekilde değiştirmeye çalışıyorum genelde gittiğim yolları. Ama sound'umda tabii ki insanlar beni dinlediği zaman belli kendini tekrar eden sesler ya da bazen bir şarkıda gittiğim yolu başka şarkıda da izlediğim anlar, zamanlar tabii ki oluyor. Ama bunları minimuma indirmeye çalışıyorum. O soundscape'i de sürekli geliştirip yeni bir sesler, yeni boyut da katmaya çalışıyorum. O sound'u da çok aynı tutmamaya çalışıyorum. Her EP'de bile aslında. Böyle sorayım.
Bir yandan da bayağı bir süredir de DJ'lik de yapıyorsun. İlk başta saydığım gibi. Peki mutlaka ki büyük farkları var ama hani belirgin kılmak için DJ'lik ve prodüktörlük arasında nasıl farklar var? Ya da bunlar birbirini besleyen süreçler mi? Tamamen ayrı süreçler mi? Nasıl bakıyorsun bu duruma?
Ya ilham aldığımız şeyin nereden geldiğiyle alakalı. Bazen tabii ki iyi bir etkinliğe gitmek, bir live performans ya da çok iyi bir DJ performans oturup beni yaptığım müzikte motive ya da ilham kaynağı olabiliyor. Ama ben gidiş yolu olarak, teknik olarak baktığımda DJ'lik ve prodüktörlüğü çok benzer görmüyorum. Birinde karşılıklı bir ilişki ve daha anlık bir etkileşimle ortaya çıkan ve tabii ki birikiminiz ve altyapınızla birleştirdiğiniz zaman değerli olan bir şey var. Diğerinde hem altyapı hem birikim ama oradaki ilişki biraz daha kendin ve hayat veya kendin içindeki bir ilişki. İnsanları düşünerek yaptığım bir şey değil ya da olmamalı benim gözümde. Ama dans müziği, eğer bir dans parçası yapıyorsanız tabii bu işinize yarayabiliyor. Çünkü DJ mantığıyla düşünmek, dance floor'da neyin çalışacağını bilerek yapmak tabii ki o şarkının dinamiklerini kurmakta etkili oluyor. Ama onun dışında çok benzer olduğunu düşünmüyorum. Zaten konuşmuştuk, bazı prodüktörler çok kötü DJ oluyor. Bunu çok gördüm. Çok iyi DJ'ler var, hiç şarkısı yok. Hatta olanların da ghost producer olduğu iddia ediliyor. Yani muhtemelen hiç yapmamış. Ama şöyle ilginç bir şey de söyleyeyim. Aslında eskiden ilk, yani ilk DJ demeyeyim de yani eski DJ'ler, bu Detroit'tekiler 1980'lerde 90'larda başlayan, şu an bile devam eden bazı o kült DJ'ler, işte Jeff Mills olsun, Carl Cox olsun vesaire. Bunlar okuduğum geçenlerdeki bir yazıda diyor ki biz kendi parçalarımızı çalıp insanlarda nasıl çalıştığını görmek isterdik. Hani bir de öyle gelen bir DJ akımı var aslında. Ama bu zaman içinde bu dinamikler çok değişti. Artık o kafada çok az insan kaldı. O yüzden şimdi çok benzer görmüyorum. Aslında eskiden bu daha bütün bir şeydi. İnsanlar prodüksiyon yapıp o prodüksiyonu test etmek, çalmak, hani bu da hala olan da bir kafa tabii ama bu daha azaldı. İşler biraz daha değişti artık sonra.
Hatta bana, bilmiyorum, yanlış da olabilir, düzelt lütfen yanlışsa, mesela bu 90'lar ya da 2000'lerin başlarında mesela Prodigy için veya DJ Shadow gibi insanlar için şimdiki sampling mantığından farklı. Şimdi mesela sample dediğimizde aklımıza ses bankaları geliyor. Hazır sample'lar alıp parça yapmak. Hayır, oradaki hani sample bayağı bir sürü parçayı dinleyip bir sürü, yani çok ciddi bir seçme süreci var. O sonra o sesleri alıp bayağı farklı şeyler yapmak ve onları mixlemek, hani onu da orada işte prodüktörlük ve DJ'liğin hani birbirine çok yaklaştığı durumlar vardı ama dediğin gibi şimdi sanki daha prodüksiyon kısmı, hani gerçekten bunu yapanlar çeşitli enstrümanlar veya ses tasarımıyla devam ederken DJ'ler de daha işte parça çalmak, mekanla iletişim, hani oradaki kalabalıkla, kalabalığı yakalamak, nasıl bir vibe var, atmosfer var, ona göre parça seçimi yapmak ve onları doğru şekilde birbirine bağlamak diyebiliriz belki. Şimdi şeye de bir yandan aslında daha çok konuşmak istiyorum. Yani bu içinde yetiştiğimiz ortamlar. Bizim ilk tanıştığımız zamanlarda, bu sanırım 2010'lar, yani Beyoğlu daha aktifti bu açıdan. Underground elektronik müzik kültürü veya mekanlar açısından Dirty vardı, Machine vardı, Joker vardı, Indigo vardı ki irili ufaklı Asmalı Mescid'de açılıp açılıp kapanan yerler oluyordu. Pixi hala var hatta. Böyle bir ortam vardı ve böyle after'dan after'a hani tarzında çok hardcore takılmalar vardı. Bayağı DJ falan da vardı. Hatta böyle plak hani bizden yaşı geç olduğu için hani anlatan böyle DJ arkadaşlarımız işte bizim zamanımızda gümrükten plak beklerdik falan haftalarca tarzı. Şu anda da hala bekliyor olmamız komik yani. Aynı yokluğa düşmüş olmamız enteresan. Acınızı hissediyoruz diyor. Artık bize kakalayacağınız hiçbir şey kalmadı. X kuşağı ve boomerlar dağıtıyor muyuz? Her şeyimiz elimizden alındı bu teknoloji çağında. Neyse yükseldim, siyasi şeye girdik. Aslında biraz siyasete de girmiş olacağım. Şunu soracağım sana. Ya o zaman da en azından belli bir yani bir kesim için mesela ben bunu sana ilk söylediğimde ya ortam kalmadı aslında yani bir kültür kalmadı dediğimde sen bana aslında bunun segment değiştirdiğini anlatmıştın. Bu benim için önemli bir katkıydı. Bunu biraz açmanı istiyorum. Yani ilk baştan başladığımızdan bugüne kadar nasıl bir değişim geçirdi underground eğlence kültürü özellikle İstanbul'da?
Son yıllara baktığımız zaman evet ekonomik olarak devletin yaptığı yaptırımlar, İşte vergilerin çok artması, doların, euronun çok yüksek olması ve gelen sanatçıların hep dolar, euro üzerinden buklandığı için resmen 3 katına gibi paralara çıkması 2-3 sene içinde çok etkili oldu bazı şeylerde. Bu birincisi mekanların daha az risk alıp promotörlere gece kiralayarak günü kurtarma mantığıyla bir kitle, bir crowd, bir soundscape, hiçbir şey kültürel oluşturmadan gecelik eventlerle venue kiralar gibi para kazanmayı tercih etmelerine neden oldu. Çünkü zaten çok bilinçli değildik bu konuda. Biraz da bu mekan sahiplerine neden verdik gibi oldu aslında. Onun dışında çıkan insanların zaten benim çevremdeki çok fazla arkadaşımın asıl çıkmama nedeni maddi nedenler. Bir mekana gidiyorsun 100 lira giriş parası, başka mekana geçmen söz konusu bile değil. İnsanlar doğal olarak gittiğim mekanda da benim müzikal olarak, ortam olarak bütün ihtiyaçlarım karşılansın istiyor. O kalitede etkinlik bulmak da bir yandan çok zor. Ve aynı zamanda sadece giriş parasıyla da bitmiyor. Bir içki aldığınız zaman bu da çok maliyetli. Bir kişinin bir gece dışarı çıkması neredeyse 500 lirayı buluyor. Ve bu birçok insanın karşılayabileceği bir şey değil. O yüzden evet belli geçmişten crowd'unu getiren, devam ettiren daha lokal, arka oda, gizli bahçe gibi yerler devam ediyor. Ve giriş parası yok, içki göreceli olarak daha ucuz. O eskiden olan kitleyi görebiliyorsunuz. Ama onlar dışında çok bir mekan kalmadı işte Pixi, Gizli Bahçe, Arko'da birkaç yer daha eklenebilir. Diğer mekanlar çok daha çoğu zaten Taksim'de değil, sterilize olmuş, Maslak'ta, orada burada çok kendi başına var olan daha corporate yerler. Buralara gidip bir harcama yapmak da belli segmentte insanın yapabildiği bir şey. O yüzden gece hayatında çıkan insan profilinde daha bir sınırlayıcılık oldu. O eski çeşitlilik kalmadı. Daha belli gelir seviyesinden, belli kültürden insanlara hitap ettiğini düşünüyorum. Aynı zamanda bunun getirilen bookinglerin ücreti arttığı, arttığı için garanticilik gibi nedenlerle promoter'ın ve mekan sahibinin de o kitleye ulaşmak istediğini düşünüyorum sadece. Hani zaten bir çaba da yok burada. Hani aslında lokal DJ'lere destek verilerek daha uygun girişler tutularak hadi içki fiyatına bir şey demeyeyim ama bunlar sağlanabilir. Ama daha her hafta sonu binlerce euro DJ alanlar rekabet içerisinde buklanıyor. Lokalleri 300-500 lira gibi paraların bile lafı edilirken. Hani burada hem devlet politikaları var hem ama bazen zaten geçmişten gelen sorunlu dinamikler de var sektördeki. İkisi birbirini beslediğini düşünüyorum ve o yüzden daha iyi bir gidişat olduğunu çok da düşünmüyorum. Evet belki parası olan insan için daha seçenek arttı hafta sonu dinleyeceği kişiler olarak. Ya da çok az mekan var mı? Hayır. Benim Avrupa'da konuştuğum birçok DJ'ye göre ben şanslıyım. Yaşadığım yerde daha çok mekan var.
Şu an mesela nerelerde? Yani şu an korona var da aktif nereler vardı koronadan da önce?
zorlu stüdyo PSM diyebiliriz. En başta en büyük etkinlik yapan. En son zamanlarda açılan daha çok tekno onlar yapıyor. Arix var, Excroxy. Onlar hani kalabalık, rağbet gören yerleri de söylüyorum. Kastel gitmedim ama eski Kloster'ın yerine Kastel açılmış.
Bunlar Taksim'de aslında, Zorlu dışında.
Evet, Taksim'de. En son işte Gizli Bahçe, Pixi, Kastel bunlar Taksim'deydi. Ve Cihangir zaten Mini Müzik Hall çok eski kulüp. Orası iyi gidiyor benim gördüğüm kadarıyla hafta sonları. Tabii eskiden böyle yerler hafta içi de canlı olurdu. Şimdi o cumartesiye döndü hatta. Cumayı bile zor dolduruyorlar. Ben kendileri bunu bu şekilde söyledi hani birçok kulüp. Kiki var. İşte karşıda Arko da var. Zor var. Klein var çok büyük Maslak'ta. Yani var, mekan var konuştuğumuzda ama bunların kaçında ben DJ olarak çalmaktan keyif alıyorum? Bunun cevabı biraz sıkıntılı aslında. Çünkü story çekmeye gelen insanlar, pek bir şeyi anlamadan var olmak için orada sadece var olan insanlara çalıyorsunuz çoğu zaman. Biraz kültürel olarak sığlaştığını, yozlaştığını düşünüyorum. Bu sadece Türkiye özgü değil tabii ki. Bunda elektronik müziğin popülerleşmesi, her şeye ulaşımın kolay olması ve üretimin kolaylaşması alakalı. O yüzden iyi bir dinleyici olmak eskiye göre daha zor. İyi bir prodüktör DJ olmak da eskiye göre daha zor. Bu vasatlığı ayırt edebilecek bir bilinç de Türkiye'de çok yok maalesef. Hani Almanya gibi 90'larda bir rave kültüründen gelmediğimiz için örnek veriyorum. Ya da İngiltere'de şu an hala 40 yaşındaki üstündeki bir insan, ortalama bunların %30'u bu insanların hala haftada ya da ayda bir rave yaptığını söylüyor araştırmalar ki Türkiye'de bunu hiç hayal edemiyorum böyle bir şey. Tabii ki çok fazla done var bunun içinde. Ama ben rekabetin aslında iyi bir şey olduğunu da düşünüyorum. Sadece bir şeyin çok olması, çok mekan olması, çok DJ olması bir şeyin nitelikli olduğunu göstermiyor. Ama bunların içinde iyi DJ'lerimiz, iyi mekanlar da var. Umarım bu maddi zorluklar üstündeki bu insanların maddi baskılar bir an önce azalır. Hani kendi mevcudiyetlerini koruyabilirler en azından. Çünkü artık bu bile tehlikede. Yani Gizli Bahçe ve Arka Oda gibi mekanlar çok fedakarlık yaparak burada duruyorlar. Ben biliyorum yani birçoğunun bazı geceler bakıyorsunuz mekan kalabalık ama insanların parası yok, içki içemiyorlar. Giriş parası yok, mekanın cirosu komedi bir şey. Ama bakıyorsun kalabalık, sanki hani iyi geçen bir gece olması gerektiğini düşünüyorsun. O yüzden mekan bu şekilde yaklaşan mekanlarda çok fazla fedakarlık yapıyorlar. Herkesten de bekleyemeyiz. Ama herkes de çok kolaycı olmazsa, sadece o gece kim insan getiriyor, o promotora geceyi vereyimin en azından ötesinde belli promotörlere verebilirler. Hani biraz bazen de faydacılık da yapıldığını düşünüyorum.
Bir yandan da bu hani kendilerini devam ettirmek için aslında fedakarlık da gösteren mekanlardan bahsederken şeyi de düşünüyorum. Dolar euro bu kadar yüksek değilken bile zaten bu tarz mekanlar, yani Beyoğlu'nda öyle bir kültürden bahsedebilirken bile. Bu arada buna hani özellikle farkını ortaya koymamın sebeplerinden biri sokak kültürünü de barındırması. Clubbing kültürünün, underground eğlence kültürünün Beyoğlu'nda işte Bala Sokak'ta, Asmalı Mescid'de, bu Küçük Beyoğlu şu anki Demirören'in arkası oluyor. Orası Pixi'nin ve Indigo'nun olduğu sokak. Buralar
Babilon'la Otto'nun olduğu. Evet.
Bunlar, buralarda insanlar kümelenirdi ve hani birbirlerini tanıyan insanlar vardı. Ama o zamanlarda bile şöyle bir durum vardı zaten. Yani güzel olan şuydu, paramız yokken sokakta şarap içip veya cin içip zaten mekana giriyorduk. Ve mekanların kemik kitleleri de aslında mekanlara girişte veya mekan içinde çoğunlukla içki alırken para ödemeyen insanlardık. Paramız olmadığı için hani artı yazar mısın canım bana hani kapıya falan tarzı. Bir yandan da hani dalga geçtiğimiz bazen tipler bile oluyordu. O zamanki hani daha da böyle kimlikleşiyorsun, hani özdeşleşiyorsun ya o kimliklerle. Ne bileyim, belki senin gibi dans etmeyen, giyinmeyen birini o mekanda gördün mü dalga geçiyorsun ama halbuki para getirenler onlardı yani. Yani bir yana ben de barmetlik yaptığım için bir süre şahidim buna. Zaten aslında her zaman zor oldu. Yani bu mekanları ki Beyoğlu'nda şeydir. Kadıköy'de bir de daha çok hissedar veya mekanın sahipliği aileden kalan bir şey falan böyle devam ediyor ama Beyoğlu'ndaki eğlence kültüründe şey vardı. Mekanları işte 10 yıllık, 20 yıllık ne kadar satan bilmiyorum. İhaleyle alan, hani hakkını alan böyle mafyavari tiplerle işte böyle ne bileyim marjinal kalabilecek tipler, hani normal genele göre diyeyim. Topluma göre marjinal kalabilecek tiplerin arasında kalan bir tipti işletmeci aslında, yani iki tarafı da idare eden böyle bir şey vardı. Bir yandan bu çeşitlilik şeyi de getiriyordu, sokakta olmak. Mesela çıkıyordum kulüpten, karşımda genel ev var, içkimin kalanını orada bir trans seks işçisine veriyordum, muhabbet ederken ne bileyim biri laf atıyorsa taksici işte bu kıza laf atma bizim buranın kızı falan diyordu. Böyle tuhaf bir Erasmuslular vardı bir yandan. Bir yandan da biz zaten aslında devamlı kemik kitle olarak bile, ben Samatya'dan geliyordum, sen Mersin'den İstanbul'a gelmişsin. Yani çok çeşitli sınıflardan, kültürlerden insanlar geliyordu. Hatta şey, meşini kurarken diyeyim, yani genel kimliğini oluştururken Avni Ertepe'nin söylediği bir laf varmış. Hani burası Ziraat Bankası gibi olacak. Burada çok zengin iş adamının çocuğu da olacak. İşte çok fakir biri de gelecek. Seks işçisi de gelecek. DJ de gelecek. Sanatçı da gelecek. Hani böyle bir yaklaşım vardı. Ve gerçekten yine toplumun geneline göre çok daha LGBT friendly ya da çok fazla LGBT insanların da olduğu zaten oluşumlardı. Ama mesela bu 10 sene sonrasına, şimdi feminizm çok daha yükseldi. Mesela evet, o zaman da vardı ama şimdiki gibi de bilinçli değildik. Ve şu an şimdiden geriye fark edince bu kattıklarının yanında şunu da fark ediyorum. Aslında bazı noktalarda da hala çok fazla heteronormatifmiş ve yani fobik tarafları da yok değilmiş. Ama bunu geriye bakınca görebiliyorum, artısıyla eksisiyle. Sence bu mesela cinsel yönelimlere, cinsiyete veya farklılıklara bakış açısı, stereotiplerin toplumsal cinsiyet bağlamında geldiği nokta nasıl bu eğlence kültürüyle bağlantılı olarak?
Benim gözlemlediğim kadarıyla son yıllarda özellikle drag performanslarında bayağı bir artış var. Özellikle dudakların cengi var, Mother Octish'in küratörlüğünü yapıp asıl yönetti. Onların bir sürü yerde partileri oldu, farklı mekanlarda bir sürü mekan kapısını açtı. Bu anlamda bunları görmek, bunların sayılarının artması ve bunların direkt sadece eskiden daha böyle gay partileri tadında yapılan şeyin biraz sığlığından çıkıp daha direkt performansına dönmesi, açıkçası daha cinsiyet rollerinin tartışılması ileriye doğru gittiğini düşündürtüyor bana. Şu an baktığımız zaman birçok her hafta sonu özellikle LGBT komüniteden insanların sadece direkt performansı değil, DJ performanslarını yaptığı geceler de oluyor. Kendi komünitelerinden 3-5 kişi çalıyor. İşte bir geceyi mekandan anlaşıyorlar. İşte o gece onlar performans yapıyorlar. Hani bu anlamda eskiye göre çok daha iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum. Bu partilere giden insanların da benim gözlemlediğim eskiye göre bir tık daha o komünitenin dışından insanlara da ulaştığını düşünüyorum. Ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu anlamda umarım daha da iyiye gider. Bunun şimdi son dönemdeki hükümet söylemlerinden dolayı ne yapacaklarını hiç kestiremesem de, bunları acaba bir şey çıkarırlar mı, zorluk ne yaparlar hiç bilemiyorum. Ama eğer bir hükümet tarafından bir engellenme olmazsa çok daha artacağını ve çok daha yaygınlaşacağını ve kendine çok daha bu kültürde hak ettiği yeri bulacağını düşünüyorum. Çünkü aslında burada şu an çok geç kalınmış bir durum var. Ama hani zararın neresinden dönsek de kârdır. Şu an giden gidişat bana olumlu geliyor açıkçası.
Bir yandan da aslında şey güzel, yani küreselleşmenin hepten artması, bilginin tırnak içinde yine görece demokratikleşmesi, yani daha fazla plak şirketiyle pat pat konuşabilmek de buna dahil, başka canlı performansları izleyebilmek, bu bilgi akışı, başka kültürlerin ne yaptığını görebilmek ve bu bağlamda hani şey de bana zaten çok sağlıklı gelmiyor. Evet, çok önemli Ama salt iktidarla kurduğumuz ilişkiden, iktidarın hayatımızı etkisi üzerinden ilerleme ve gerileme gibi bir şey belirlemek, yaklaşım, hani biz geriye gittik şimdi değil, şöyle de geliyor bana. Bazen bu baskılar çeşitli yerlerden çok böyle, nasıl diyeyim, o baskıyla çok yeni şeyler yeşerebiliyor. Yani değişik yollar bulacağımızı da ben düşünüyorum bu anlamda. Yani böyle bir dönemde direkt performansı yapmanın mesela hem temsiliyet bakımından hem moral, hani hala bir şeyler yapılıyor bu burada. İnsanların, bu komünitelerin bir araya gelebilmesi için böyle bir bilinç var en azından diyebilmek güzel. Ya bu dikey kurduğumuz, iktidarla kurduğumuz ilişkiler bir bakıma bence çeşitli, nasıl diyeyim, kategorilerle, tabii bu kategorilerin hiçbiri hüküm yani keskin kategoriler olarak söylemiyorum ama çeşitli bağlamlarda bir araya gelebiliyoruz. İşte sen bir prodüktör ve DJ olarak direkt performansların olmasıyla organik bağını biliyorsun. Yani bu, hani birlikte yaşayan farklı noktalar oluşturmak aslında mesele. Ben bu açıdan yani saçma bir şekilde hala optimistim. Onu belirtmek isterim. Ve hani o öznel tepkimizi hiç unutmamak lazım şey olarak. Öznel ve çeşitli işte bulunduğumuz konumlar, perspektiflerden nasıl reaksiyon veriyoruz başımıza gelenlere. O yüzden önemsiyorum. Yine bu bağlamda son sorumu da sorayım. Genel bu şeyi konuştuk, biraz endüstri konuştuk, bu işin ekonomisini biraz konuştuk, kültürünü konuştuk. Sen şimdi, korona da oldu, zaten bayağı bir süredir dolar euro yüksekti. Mesela daha yeni şimdi synthesizer aldın kendine. Çünkü müzik sadece de böyle bana geldi, ilham, hani öyle bir romantik bir durum değil. Çok ekonomik gereklilikleri olan bir uğraşın var aslında. Hoparlörünün iyi olması lazım. İşte kulaklığının şu marka olması lazım. Bu synthesizer'ı alman lazım derken çok fazla emek ve yani zaman ve para isteyen bir şey. Yani nasıl değerlendiriyorsun? Hem öznel olarak kendi, mesela korona sürecinde nasıl yaratıcı bir süreç geçirdin? Hem de genel ekonomik olarak da nasıl etkilendin ve ne düşünüyorsun bu süreçte?
Yani korona olduğunda başlangıçta eve kapanmanın meyvesini yedim. Çünkü yani bir 2-3 tane EP'lik üretim yaptım, collab yaptım arkadaşımla vesaire. Ama bunu sürdüremiyorsunuz. Çünkü evde sürekli durduğun zaman zaten bir yerde motive olmak, bir şeyden ilham almak çok zor. Maddi kısmında zaten şu an çok zorlayıcı bir durumdayız. Sürekli hem alet, bu aldığımız ekipmanların ÖTV zamları korkunç, hem dolar euro sürekli artıyor. Yani aldığınız ekipman da belki 5.000'den 10.000'e çıkıyor ama hiçbir anlamı yok. Sattığın zaman zaten yerine yenisini koyamıyorsun. Ve insanları çok zor durumda bırakıyor. Yani önceden 3 tane şey alabilirken şu an 1 tane bir aleti zor alıyorsunuz. Ve zaten bu sektörden geçirmeye çalışan insanlar için daha da imkansız bir hal alıyor. Zaten çok komik paralara güvencesiz bir şekilde ve belirsizlik içinde sürekli aylık bir düzenli gelir olmadan çalışırken bir de böyle bir şey, maddi imkan ayırmak zaten imkansıza yakın bir şey. Ben o yüzden ayrıca ek çeviri, sosyal medya gibi işlerle de uğraşıyorum. Yoksa bunları zaten karşılayamam. Türkiye'deki iyi yerlerde çalan bir insan olmama rağmen. Çünkü bir ay 5 yerde çalıyorum. Belki 2 ay sonra toplam 3 yerde çalıyorum. Ve bu belirsizlik ve bu ülkenin durumunun belirsizliği birçok insana ikinci bir iş yapmaya mecbur bırakıyor. 9-6 olmadığı için ben kendimi şanslı hissediyorum hatta yani. İnsanlar bunlar yüzünden prodüksiyona zaman ayıramayan çok fazla insan tanıyorum ki çok haklılar. Çünkü bütün gün işten gelip oturup hadi bir şarkı yapayım, öyle bir şey değil bu. Bir üretim, kafanın dingin olması, genel anlamda da kafanın biraz rahat olması da lazım. Bir sürü dert, para derdim varken kafanda oturup bir şarkı yapmak da zor zaten. Bu ülkeden az prodüktörün, az prodüksiyon çıkmasının en büyük nedenlerinden biri bunlar zaten. İnsanların yapamaması, yeteneksiz olması falan değil. O yüzden son önümüzdeki yıllarda da bu konuda çok optimist değilim. Doların düşeceğini düşünmüyorum. Ama inşallah bu süreç geçtiği zaman ekonomi daha iyiye gittiği zaman tabii ki bunlar da daha iyi olacaktır. Ama şu an bir müzisyenin müzikten para kazanıp kendine müzikal yatırım yapması, ya bunu yapabilen kaç insan vardır ben bilmiyorum. Ve devlet de bu konuda, işte gördük korona oldu, devlet işte Almanya'da 5.000 euro dağıttı. Hani 5.000 euroyu geçin, yani şu an hani burada 1.000 lira bile yardım yapılmadı müzisyenlere. Hani müzisyenlere ayrıca, sadece müzisyenlerden bahsetmiyorum, sanatçılar diye genelleyeyim onu. Yani 1.000 lira bile yardım yapılmadı. Bu sadece zaten müzisyen ya da işte DJ vesaire bununla alakalı değil. Bu sektörden beslenen çok fazla insan var. Bunun bir de set arkası var. Bir de o mekanda çalışan insanlar var. Hani tek bir DJ'den bahsetmiyoruz. O mekanın bütün çalışanları, işletmecisi, garsonu, her şey yani. Ve çok fazla insan mağdur oldu. Ne bir sendika ve ne hiçbir şey yok bununla ilgili Türkiye'de. O yüzden umarım bunlarla ilgili de biz kendi içimizde bir adım da atabiliriz, biraz daha komünite olup hak arama konusunda. Çünkü daha insanlar mekandan para almadığında onu ifşa etmeye bile çekiniyor ya da bunun için güvendiği bir komünitesi yok. Çekinmek de belki de haklı o yüzden. Hani söylerse bunun ucunu görmüyor. Arkasında insanlar duracak mı? Çünkü muhtemelen yarın herkes yine orada çalacak. Bu gibi problemler var. Sadece devletten kaynaklanmayan, bizden, geçmişten gelen sektörel problemler de var. Bunların hepsi birleşince tabii ki çok fazla sorun olabiliyor. Ama ben de ümidimi kaybetmiyorum. Hani müziğimle de bir şeylerin olabildiğini hem bu ülkede hem yurt dışında gördüm. Sadece network'e dayanmayan. Ha, bizim ülkemizde network'ün daha çok sözü geçiyor. Yurt dışında yaptığın iş ve network önemliyken burada yaptığın işin önemi biraz daha az açıkçası. Ama yine şanslıydım. İşte Avni olsun, Duygu olsun, hani belli insanlarla denk geldik. Beni tanımadan müziğimi dinleyip benle çalışıp bana destek olmak istediler. Hani şimdi öyle insanların olmadığını hiç iddia edemeyeceğim sektörde. Ama bu çok az, kaç şans, kaç kişi bu şansa, bu tanışıklığa denk geliyor. Şu an onlar da bu arada işi neredeyse Duygu bırakmadı ama hani şimdi Bodrum'a gidiyor. Etkinlik işini daha az yapıyor ekonomik şeylerle. Avni gene
Duygu'nun adını ad soyad olarak biraz bilgi de belki verebiliriz. Avni'ye biraz söyledik aslında. Külah da bu arada Avni'nin konseptini yaptığı bir şey diyebiliriz galiba. Meşini de keza, yani o baştan her şeyi o yaptı diyemeyiz ama Dirty ve Meşin'in de konseptini ya bilen bilir, yine de Türkiye standartlarında yani efsane. Hani efsaneyi çok müthişti, mükemmeldi anlamında söylemiyorum ama kendine az konseptleri olan mekanlardı. Türkiye'de çok görmeye alışkın olduğumuz bir şey değil. Hele ki bugünlerde diyorsun ya, yani etkinlik kiralanıyor sadece bir iki günlük ve bitiyor. Orada sabit BPM'ine kadar, ya BPM aralığına kadar, müzik tarzına kadar aşağı yukarı ne çalacağını bileceğiniz ve içeride gerçekten herhangi tipte bir insan, gerçekten başörtülü, evet yani çok azdır, yok denecek kadardır ama başörtülüyle nasıl diyeyim, file çoraplı bir, hani transın gerçekten bir arada durma ihtimalinin olduğu mekanlarda, o açıdan önemsiyorum hala hatırlamayı. Yani bütün şeylerini, eksileri ve artılarını koyunca bunu da özellikle belirtmek istedim. Ya yani şey de vardı çünkü bizde. Ya şu an mesela evinde sadece internetten başlayanlar da var. O network yok yani. Nasıl bağlantı kuracak ki? Hani Duygu'yu demiştik bir de, kafam gitti. Belki çok az, hani sana yardım olduğunu söylediğin için.
Yani Duygu da işte Wake Up Call, Seyves, Suma Beach asıl. Ama Seyves'den çok Suma Beach ve Wake Up Call'la biliniyor. Mekanlarının işletmecisi, yaratıcısı Evrim'le beraber. Hani o zaman işte şunu demek istiyordum aslında. İkisi de hala aktifler. Ama şimdi önceden Avni ile Duygu işletmecilerdi. Ve onların sözünün geçtiği mekanlar vardı. Şimdiye baktığımız zaman onlar bile arada etkinlik yapıyorlar, DJ'lik yapıyorlar. Çünkü artık işletmeci konsepti, mekanların aradığı işletmeci ya da o tarz vizyoner insanların yürütebildiği bu ekonomik düzendeki mekanların olması çok daha zorlaştı. Ve o yüzden şimdiki insanların biraz daha tabii ki böyle insanlarla tanışması, böyle şeylere şahit olması ya da böyle insanların desteğini alması daha zorlaştı. Daha bromance ekiplerin işte tanıdığıyla bir şekilde oralara girip onların partilerinde çalan. Ben yeni nesile hiçbir zaman şey değilim. Eski nesil biraz yeni nesile genelde fazla tutucudur. Ben tam tersine çok bazen yetenekli bulduğum insanlar oluyor ekstra. Ama ne yazık ki insanlara müziği ve yeteneğiyle değil, daha çok o bromance'çilikle, işte ekiplere girmecilikle ve hiç de uzun soluklu olmayan kariyerlerle dolu bir sürü insan oluşmaya başladı. Ama ben bu yine de optimistim. Çünkü ben Duygu'yla, Avni'yle evet tanıştık falan ama şu anki duruma baktığımız zaman asıl yurt dışındaki giglerdir, label'lardır, bunların hepsini interneti kullanarak, müziğimi doğru insanlara ulaştırarak ve o insan doğru insanlarla iletişime geçerek sağladım ve sağlıyorum. Tabii ki zamanından beri DJ'likte harcadığım emek ve zamanla alakalı şu an belki Sonar'da, Zorlu'da işte ya da Klein'de, orada burada hani gizli bahçede falan çalıyorum. Ama bence benim daha çok önemsediğim prodüksiyon, label ve yurt dışı bookingleri kısmında buradaki bağlantılarım, burada çaldığım işlerden ziyade kendi yaptığım müzik ve interneti kullanarak oldu. Ki bu bence herkese umut verecek bir şey. Çünkü bana zamanında demo yollayacağım zaman aman networking yoksa demo yollama dedi insanlar. Network'üm olmasına rağmen kullanmadım. Çünkü o network'ü zaten kullanacağım zaman işe yeni başladığım değil, bir şeylere yapıyor olduğum zaman olmalıydı. Ve denemek istedim. Yani networksuz olup olmadığını. Çünkü label'ların aslında kendi A&R dedikleri gelen demoları dinleyen bir departmanı var. Olmaması çok saçma gelmişti. Ve attığım 10 mekan, 10 label'ın belki de 7-8'i dinledi. Olumlu olumsuz geri döndüler. Hani bunun da bir safsatı olduğunu öğrendim. Sadece nereye, ne yollayacağını, ne yazacağını bileceksin. Gidip çok büyük bir label'a yollarsan olmuyor. Onların radarındaki alt label'larla başlayıp janrını kapsadığını düşündüğün doğru label'lara yollayarak adım adım gidilebileceğini gördüm. İnsanlara da o yüzden ya da gidişata da çok kafayı takmayıp bazı şeyler artık çünkü globalleşti. Bizden çok daha az imkana sahip, çok daha kötü şartlardaki ülkelerde, şehirlerden bile müzisyenler, sanatçılar çıkıyorlar ve kendilerine bir yol çiziyorlar. O yüzden çok da bahane etmemek de gerektiğini düşünüyorum.
Sormadan da şey de demiş olduk, bu işlere girmek isteyenler neler yapabilir'e de tavsiyenizi de vermiş oldunuz Günce Hanım. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir şey de önemli bence gerçekten. Yani hem yetiştiğimiz kültürler önemli ama aynı zamanda globalleşme de çok önemli. Birçok şeyi hızlandırıyor. İkisi de gerçekten birbirinden beslenmekle ancak böyle tam tadını bulan şeyler gibi geliyor. İkisi de önemli. Benim başka soracak bir sorum kalmadı. Son olarak şey yapmak isterim. Dinlemek isteyenlere SoundCloud'da zaten Günce Acı yazıldığında bulunabilir. Aynı zamanda Spotify'dan da şarkıların dinlenebilir. Zaten çok yakın zamanda da saydığım gibi Nine'dan, Ombra'dan ve Belly Dance Services'tan parçalar çıkacak. Buralarda da olur çıktığı zaman diyoruz. Hoşça kalın. Biliyorsunuz ne yapacaksınız, ne yapacağınızı. Ciddi düşünecekseniz eğer beni dinlemeye devam edin diyorum. Sizinle ciddi düşünüyorum.